Ayrım 8.
Kulağımız İstanbul'daki tutuklamalarda beklemeye başladık gene. Uzayınca bir kısa dinlence döneminde Ankara'ya gittim. Asaf Ertekin aracılığıyla Zeki Başdımar'dan bir buluşma istedim. Bildiğim tek başvurulacak kişi o kalmıştı ortalarda. Tanışmıyorduk onunla da. O günler gizlice dolaşan dil tarihteki Profesör Pertev Boratav'ın Fransızca'ya çevirmesiyle Ankara çevresinde yaygın üne kavuşturduğu İstanbul şiirimden ötürü bir de Asaf'tan duymuş olmalıydı beni. Bir apartmanın zemin katındaki evinde bir saat kadar oturdum. Doktorla ilişkimden söz edince duraladı. Doktor mi dedi. Cerrahpaşa'da buluştuğum asistan doktordu sorduğu. Şefik Hüsnü deyince şaşırdı sanki biraz. Güvenini kazanmak için vermiştim Şefik Hüsnü'nün adını. Şimdi ne yapmamız gerekiyor sorusuna pek bir yanıt çıkmadı ağzından. Biraz beklemekten söz etti o kadar. Sanat edebiyat konularına geçtik anımsadığım. Çevremdeki birileriyle TKP adına bir şeyler yapma tasarılarımızı önleyen bir konuşma oldu bu. Zeki Başdımar'ın uygun bulmadığı bir çalışma yapılamazdı. İlk karşılaşmamızdı bu Zeki Başdımar'la. Suskun, ciddi, bir ölçüde içine kapanık görünümünün, tek tek tartarak konuşmasının, parlak sayılamaz zekasıyla sınırlı yeteneğini saklamasına yaradığını, epey yıllar sonra 51 tutuklamasıyla sonuçlanan birlikte gizli çalışma döneminde anlayacaktım. Bezdiren bir bekleyişin ardından İstanbul'a gelince, şimdi tutuklular arasındaki asistan doktorun ad olarak bildiğim, üniversitede çalışan doktor eşine gittim. Kocasıyla görüşmeye gidince yapmam gereken bir şeyin olup olmadığını sormasını istedim Şefik Hüsnü'den. Bir de içeridekilere yardım için çevremizden topladığımız bir parayı verdim. Bir hafta sonra Doktor Şefik Hüsnü'nün sıcak selamı geldi. Hiçbir işe girişmememizi istiyordu doktor. Aynı dönemde uyarıları dinlemeyip kendi başına bir şeyler yapmaya kalkışan Boz Mehmet polislikle suçlanacaktı Şefik Hüsnü'ce. Savaş yıllarında güvenlik önlemi olarak Akşehir'e taşınan Maltepe Askeri Lisesi 47 yılında Çengelköy'üne dönünce kulağımız kirişte bekleme dramımız İstanbul'da sürmeye başladı. Üsküdar pazar başında bulabildiğimiz bahçe içindeki bir eve yerleştik. Akşehir'de ortaokul Türkçe öğretmeni olan Merih'in İstanbul'a atanması tüm uğraşmalara karşın sağlanamadı. Merih'in Ankara'da işi kovalayan bürokrat amcasına Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki bir dostu, "Boşuna uğraşmayın Ali Bey," demiş. Bu atanma kocasından dolayı yapılamayacak. Kayınpeder Doktor Ertuğrul'un yardımları olamasa benim tek aylığımla dumandı evimizin durumu. Haftanın birkaç gününü Nişantaşı'nda Merih'in annesinin babasının yanında geçiriyorduk. Doktor Hayk salıverilmişti. Nişantaşı'ndaki eve geldi. İçeride olup bitenleri ayrıntılarıyla anlattı. Her bakımdan üzücüydü olanlar. Benim için de ayrı bir üzücü yanı vardı. Bir gün rastladığım nişanlısı Angel'e onlara yardımımı asistan doktor aracılığıyla yaptığımı söylemiştim. Aslında yanlıştı söylemem. Duygusal bir şeydi. Hayk'le o kadar yakındık ki ilgisiz kaldığımı sanması yaralardı beni. Hayk de niyeyse gidip asistan doktora söylemiş olayı bildiğini. Kıyameti koparmış o da. Yakınlık sağlamak için yapmıştı, dediği Hayk'in. Tam tersi olmuş, daha da açılmış araları. Asıl sorun Şefik Hüsnü'nün yasal koşulları aşırı güveninden doğan gevşekliği ile polise kaptırdığı kimi belgelerdi. Bu konuda daha önce yazdıklarıma, söz gelimi İbret Belgesi dizisinde yer alan Doktor Hulusi'ye yanıtımda söylediklerime bir şey eklemeyi gerekli görmüyorum. Şefik Hüsnü'ye, TKP'ye yakınlığına inandığım asistan doktor cezasını bitirip çıkmıştı cezaevinden. Ona gittim, gizli çalışmaya başlamıştı parti. Bağlantıyı asistan doktorun aracılığıyla kurduk. Üsküdar'daki şimdi olmayan bir sinemanın Sunar, soru işareti. Girişinde bulunduğumuz kişi Basri'nin eski arkadaşı, yukarıda adı geçen kendi başımıza çalışma kararını verdiğimiz dönemde bize gerekli şapirografı, askerliğini yaptığı birlik adına satın alan Tevfik Dilmen'di. Hiç de iyime gitmemişti onunla karşılaşmak ya, başlamıştık. Son sözü bana bıraktığı, bütün buluşmalar yaptığımız uyarılar doğrultusunda gerçekleştiği için upuzun sürüp giden haftalık buluşmalarımızdan hiçbir izleme raporu çıkmadı poliste. Tutuklamadan sonra talihsizlik, bizim her gece geç saatlerde esrik gelen üstümüzdeki ev sahibinin bir gece karanlıkta Tevfik Dilmen'i bizden çıkarken gördüğünü söylemesinden doğdu. 51 tutuklamasında itirafçı olan Tevfik Dilmen'in bu hainliği, ola ki bizim bilmediğimiz nedenlere bağlıdır. Sakladığı çok şey var çünkü o tutuklamada Tevfik Dilmen'in. Söz gelimi 4 askeri öğretmenle gizli çalışmak için bizde toplanıp karar aldığımızı biliyordu. söylemedi ki çok önemliydi bu. Benim parti adına kendisiyle buluşmamı sağlayan kişiyi biliyordu. Yardım parası verenleri biliyordu. Paris'teki ileri Jön Türklerle ilişki için iznini alarak ev adresini kullandıran, partili yaptığımız benim çok eski bir arkadaşımı biliyordu. Bildiği daha bir sürü şey var buna benzer ki hiçbirini söylemedi. Çok kişi kurtuldu böylece. Benim Hasan Denizli takma adıyla Barış dergisinde, Abidin Özkanca imzalanan Yeryüzü dergisinde çıkan yazılarımı da söylemedi. Bütün bu gizlemelerden sonra ne hikmetse onun bildiği dönemde partili olmayan birinin partili olduğunu söyleyip üstelemesi, yaşamımı etkileyen bir yanlış kestirme sarsıntısına düşürdü beni. Salto'nun suçu sayılamaz bu da. Başka etkenler kadar benim deneyimsizliğimin de büyük payı olduğu belli olayda. Şevki Akşit'in konuşmamış olması, daha doğrusu ruhsal bunalıma düşerek soruşturma dışı kalması kadar Tevfik Dilmen'in parti adına getirdiği Ankara'ya gizli mektup götürme işini bilerek değişik anlatışı da bu işi üstlenip yapmış olan Merih'in kurtulmasını sağladı. 51 tutuklamasıyla başlayan olayları öğrenmek isteyenler yukarıda da söylediğim gibi Sevim Belli'nin Önemli Sorusu adlı yanıtımı bu yazımın sürmesi diye okurlarsa, TKP'nin bizim yaşadığımız desantralizasyon sonrası çalışma dönemini ondan hiç ayrılmamak için kıyısından köşesinden de olsa sımsıkı tutmaya çalışmış bir partilinin yaşam öyküsünün ana çizgisi içinde izlemiş olacaklardır. Gözden kaçmayacak en önemli olgu, tanrıların gazabıyla cezalandırıldığına bakmadan, yuvarlanıp düşmeye yazgılı kayayı her düşüşte yeniden omuzlayan Sisbos'un dramını yaşarcasına, TKP'lilerin sürekli biçimde karınca kararınca da olsa savaş verme çabasında oldukları gerçeğidir. Başarısızlıklarda kişilere düşen yanlış paylarını gerek duyarsa tarih irdeler. Evrensel bir öğretiye dayandığı, uzun yıllar uluslararası partiler üstü bir partiye, kominterne bağlı biçimde yönetildiği için kişilerin özelliklerinin de üstünde onları da koşullayan doğruluk simgesi olduğuna inandığımız başka tanrılarca dayatılmış kuralların da payı var mıdır acaba bu düşüşlerde? Bu soruyla birlikte akraba bir konuda hemen gündeme oturur sanıyorum. Tüm insanlığın umut kaynağı bir düzen içinde olduğuna inanılan Sovyetler Birliği'nin çöküşü nasıl değerlendirilmelidir? Hangi temel etkenlerin yıkıcılığından söz edilebilir? Hiçbir gerçek, Marksist-Leninist Sovyet Devleti'nin yıkılışını Marksizm-Leninizmin çöküşü diye almaz. Tam tersine, işin incesine inilirse, olup bitenlerden öğretinin nedenli sağlam, sağlıklı tanılara varmamıza ışık tutacak güçlü niteliği çıkar ortaya. Söze çok önemli şu noktanın altını çizerek girmekte yarar var. 1917 Bolşevik devrimi, onun sonucu kurulan Sovyetler Birliği, insanlığa kazandırdığı akıl almaz büyüklükte tarihsel sosyalist deneylerinin kazanımlarının bugün Çin'den Küba'ya tüm sosyalist devletleri analık ettiğini unutmamak gerekir. Yanında, tüm kapitalist dünyadaki emekçi yığınlarının sömürgen sınıflardan çeşitli haklar koparıp almasında, kapitalist dünyanın yaşanabilir bir yüz kazanmasında en büyük etken olmuş, varlığıyla dolaylı dolaysız tüm yeryüzüne damgasını vurmuştur. Yıkılışından sonra binbir baskı sonucu her yanda birer ikişer geri alınan insanca haklarla neyi yitirdiğini emekçi insanlık bugün daha iyi anlıyor. Bolşevikler, Lenin sınıfsız toplumu kurmak için ilk adımı attıklarında, örnek alıp inceleyecekleri salt 72 gün yaşamış Paris Komünü vardı tarihin kapitalist dönem geçmişinde. Almanların sınıfsal dayanışma ile ellerindeki 100 bin tutsak Fransız askerini silahlı olarak düşmanla işbirliğinden kaçınmayan vatan haini Versaylıların emrine vermesi, Alman burjuvazisi ileride faşizme sarılmasının ilk domuzuna sınıf melunluğu sınavından burada geçmiş olmalı. Kadar, komünarların Fransız devriminde burjuvazinin kurduğu bağlaşıklığı bozup köylülüğü kazanamamaları, büyük sanayi kuruluşlarına, ana mali kaynaklara, kutsal devletin merkez bankasına vaktinde el koymamalarıdır, yenilginin bilinen ana nedenleri. Fakat Marx'ın özellikle vurguladığı Paris Komünü'nün yenilgisinden çıkarılacak ders, eski burjuva devletinin kuruluşlarıyla sosyalist toplumun yaratılamayacağı, böylesi yeni bir yapılanmada başarının olmazsa olmaz koşulu, eski burjuva devletinin kırılıp parçalanarak iktidar gücünün yeni kurulacak proleter devlete geçmesidir. Kurmaca değil, bilimsel sosyalistliğin ustaları olarak Marx, Engels, tanıklığına yetişemedikleri bu yeni toplumun kuruluşu konusunda doğal ki yazılı hiçbir şey bırakmamışlardı. Sovyet tipi işçi, yoksul, köylü, asker meclislerinde Lenin, Marx'ın arandığı proleter devlet tipinin çekirdeğini görüyordu. Oktober devriminden önceki ikili iktidar, Kışlık Saray'da Kerenski hükümeti, Smolny'de Sovyetler, döneminde Lenin'in bütün iktidar Sovyetlere sloganı, proleter devleti kurmanın ilk adımıdır. Sovyet iktidarının 73. gününde Lenin'in Paris Komünü'nü bir gün geçtik diye karlarda dans ettiği söylenir. Örneği olmayan yepyeni bir toplumu, sosyalist toplumu yaratmak tarihin en büyük sınavlarından birinden geçmektir. Bolşevikler, Lenin, Marksist yöntemle araştırma, deneme yanılma, ileri atılabilmek için sırasında geri çekilmelerle yola koyuldular. Güvendikleri emekçi yığınlarından güç alan, demokratik santralizme dayalı Leninist Bolşevik Partisi'ydi. Lenin'in büyük bir özgüvenle söylediği şu ünlü sözü hiç unutmamak gerekir. Tarihte var olmuş birçok siyasal partiler batmıştır. Biz batmayacağız. Çünkü bizim yanlışlarımızı görüp saptayarak doğru yolu bulacağımız öz eleştiri yöntemimiz var. Lenin'in bu kale bedeni yapısındaki sözünü Stalin de kullanmıştır parti tarihinde. Şunu da ekler Stalin. Yunan mitolojisinde yarı tanrı Herakles, gücünü bastığı topraktan aldığını anladığı yenilmez sanılan devi ayaklarını yerden keserek yenmiştir. Komünistler de ayaklarını sağlam toprağa bastıkları, yani emekçi yığınlardan kopmadıkları süre yenilmeyeceklerdir. Tüm eleştiri, öz eleştiriler komünistlerin emekçi yığınlardan kopmamaları doğrultusunda olmalıdır, anlamına gelir bu sözler. Bunun vazgeçilmez koşulu, emekçi yığınların tam bir sınıfsal özgürlük ortamına, tüm sorunların korkusuz, baskısız düşünülüp konuşulduğu, tartışıldığı bir gerçek demokratik topluma kavuşturulmalarıdır. Toplumun yazgısına egemen partinin Marksist-Leninist ilkelere oturtulmuş bu tam özgür davranış biçimini önce kendi içinde yaşama geçirmesi gerekir. Demokratik santralizmden beklenen budur. İşler anti-demokratik bürokratik santralizme dönüştürülmüş, merkezin başına da uyanıkların tapıp taptırdığı birisi yerleştirilmişse, düşündüklerini açık yüreklilikle söyleyecek enayilerin sürgünü, kampı, cezaevine celladı boyladığı bir ortam oluşur ki, öyle bir toplumda özverili gerçek devrimcilerin gözü kara atılımları durumu daha da ağırlaştırır. Dalkavukların, ikiyüzlülerin, sahtekarların egemen olduğu böyle bir toplum, bilim, teknoloji, üretim kalitesi açısından geri kalmaya yazgılıdır. Emekçi yığınların gerçek dostlarının ezildiği, sınıf düşmanlarının ödüllendirildiği çarpık bir yapı oluşur. 70 yıllık Sovyet sosyalist toplumundan Yeltsinlerin, Şevardnadzelerin, Aliyevlerin, kim bilir daha kimlerin çıkması rastlantı değildir. Sosyalist toplumu içten içe kemiren Stalinizm olgusu budur. Bu yalnız tek kişiyle Stalin'le açıklanamaz. Gerçi sanırım aynı kongrede başa oturmuş kişinin genel sekreterin kimliğinin bütün örgütü etkilediğinden de söz edilir. Lenin'in yerine getirilmeyen vasiyetinde Stalin'in bulunduğu sorumluluk görevinden uzaklaştırılmasını öngördüğü de bilinir. 20. kongrede yer alan çok şey yapıp başardık ancak kişilerin bir karar için düşüncelerini bildirirken inandığı doğruyu değil, kimden yana konuşursam başım belaya girmez kaygısıyla sırasında inançlarının tam tersini söylemesini önleyemedik yakınması, yaşanmış tarihsel trajediyi asıl önemli ögesiyle açıklar. Stalin'i ya da bir başkasını suçlamakla bir yere varılamaz. Asıl sorun toplumda hiçbir yöneticiye ya da yöneticilere toplum yönetiminde kamunun, bireylerin denetim gücü üzerinde yetki tanınmasını kesin kes önleyen bir yapıyı kurmaktır. Glasnost, Perestroika sözcüklerinin uçuştuğu günlerde Sovyet Yazarlar Birliği'nin çağrılısı olarak Moskova'daydım. Bir konuşma sırasında yeni demokratik açılımdan mutluluk duyarak Sovyet işçilerinin duruma el atıp işleri yoluna koyacağına olan inancımdan söz ediyordum ki, ''Hangi Sovyet işçileri?'' dedi görevli kişi. Şaşkın bakışım karşısında ekledi hemen. ''Sovyet işçileri öylesine depolitize edilmiştir, sürü gibidirler. Hiçbir şey beklenmez onlardan. Sizler gelip gidiyorsunuz, bu halk neler çekiyor biliyor musunuz?'' Donup kalmıştım. ''Nereden bilecektik? Bize neyi göstermişlerse onu biliyorduk biz. İşin ilginç yanı, daha önceki iki çağrıda da aynı görevliyle dolaşmıştık Sovyetler Birliği'ni.'' Çeşitli konularda yoldaşça konuşmalar yapıp sosyalist ülkedeki mutluluğumuzu bölüşmüştük. İlk kez gösteriyordu bu eleştiri yürekliliğini. Yıkılamaz, görkemli sosyalist toplum bu sindirilmiş aydınlarla, depolitize edilmiş emekçi sürüleriyle mi kurulacaktı? Stalinizm olgusu, olgu salt Stalin'in kişiliği olgusu değildir. Yerine göre ne Stalinleri, Stalincikleri o kötü model yaratmıştır. Hem toplum içinde hem de devrimci parti aygıtının işleyişinde zorunlu olan şey, emekçi halk yığınlarına kopmaz biçimde kök salmış demokratik denetime dayalı işleyişe kavuşmaktır. Günün çözüm bekleyen sorunu budur. Leninist parti içinde demokratik santralizmin işleyiş biçimi üzerine enine boyuna düşünülmek gerekir. Partinin liberal laçkalığa düşmeden gerçekten demokratik özelliğini yitirmemesi için ille de yoldaşlarına sevecen bakan bir Lenin'in varlığı temel koşulsa Lenin kolay çıkmaz tarihte. En ağır düşünce yanılgısına düşen arkadaşlarına çok zorunlu durumda bile en hafifinden ceza uygulatan Lenin döneminde savaş açılmış sınıflara hiçbir ödün verilmemiş, hiçbir gerçek devrimcinin de burnu kanamamıştır. Ancak yukarıda değindiğimiz gibi Leninsizde başka çözüm yolları olmalıdır bu sorunun. Bu kaygıların yanı sıra şöyle bir soru da gündemde yer alır bugün. Marx'ın Paris Komünü denemesinden sonra kırılıp parçalanması zorunluluğundan söz ettiği burjuva devlet yapısı üzerine yapılan tanı, Lenince yaşama geçirilen uygulama biçimi bugün de yürürlükte sayılabilir mi? Bu bağlamda demokratik santralizme dayalı Leninist devrimci parti çalışma biçimi çağımızda da geçerliğini koruyor mu? Yoksa Sovyetler Birliği kuruluşundaki kanlı yanlışlardan sonra ikinci enternasyonele bağlı partilerin Marksizmi reformist yorumlarının doğruluğu kanıtlanmış mı oldu? Marx'ın Lenince yorumundan dünya şunları kazanmıştır. O yöntemle koca bir coğrafya parçasında yıkılışıyla bile insanlığa engin deneyimler bırakmış, İlk proleter sosyalist toplum kurulmuştur. Çin'den, Kore'den, Çin Hindi'nden Afrika'ya, Küba'ya, Güney Amerika ülkelerine, dünyanın hemen her köşesinde tüm devrimcilere esin kaynaklığı eden Leninizm'dir. Sırasında o devrimlerin ilk destekçisi de Lenin'in kurduğu o ilk sosyalist ülke olmuştur. Devrimin ille de sanayi ülkelerindeki sınıf savaşlarıyla gelişmiş ülkelerde olacağı dogmasını aşarak dünyayı kuşatmış emperyalist zincirin zayıf halkasına saldıran ulusal bağımsızlık savaşlarıyla bağlantılı biçimde, dünyanın sanayice gelişmiş ülkelerinin dışında herhangi bir yerinde de başarıya ulaşabileceği savıyla tarihin bu aşamasındaki toplumsal devrimi de onun ayrılmaz bağlaşığı anti-emperyalist ulusal kurtuluş savaşlarını da en doğru değerlendiren Leninizm'dir. Yoksul, topraksız köylülüğün, köy emekçilerinin toplumsal devrimde işçi sınıfı yanında yer almalarını devrimin olmazsa olmaz koşullarından sayarak köylülüğün devrimdeki doğru yerini saptayan da Leninizm'dir. İkinci enternasyonelin kapitalist düzenle bütünleşmiş olan partileri, kanlı iki cihan savaşından sonra iktidara geçtikleri ülkelerdeki emekçi halklara, gerçek sosyalist dünyadaki uygulamalardan ürküp yılmış burjuvazilerden koparabildikleri, göz boyama biçiminde bir iki düzeltmeden öte ne kazandırmışlardır? İktidarı bıraktıkları anda da temelde değişmeden dönen kapitalist çark, hele Sovyetler Birliği'nin dağılışından sonra emekçilere kaptırdıklarını bir biçimde geri almıştır. Ayrıca unutmamak gerekir ki reformist partilerin iktidarda emekçilere bir şeyler kazandırdıkları ülkeler dünya soygununu paylaşan tekerlerin ana vatanlarıdır. Emekçilere verdikleri de geri bırakılmış başka ülkeler halklarının soygunundan, vurgunundan elde edilmiş artı değer, artı ürün yağmasının parçacıklarıdır. Bütün bu doğrulara karşın bugünün koşullarında emekçi halkın yararlanacağı demokratik ortamı oluşturmak ya da korumak, kollamak için reformist partilerle eskilerde yapıldığı biçimde bağlaşıklık kurmak zorunludur. Bugünkü burjuva devlet düzenini yeni bir toplum kurmak için kullanma yollarını emekçi halklarla birlikte yeniden zorlamak da yararlı bir deneme sayılabilir. Her ülkenin kendi özgün koşulları olduğu gibi bugünkü dünyada her şeye karşın ne Paris Komünü döneminin ne de 20. yüzyıl sosyalist devrimlerinin gerçekleştiği dünya değildir. Baş döndürücü bilimsel teknolojik gelişmelerin dayatmasıyla emperyalist düzenin bataklığa saplandığı yeni bir dönemde eski kutsal toplumsal kurumlara bakışta yeni bilinç düzeylerine erişmiş kuşaklarla eski denemeleri gözden kaçırmadan yeni denemelere girişmekte yarar vardır. Proleter devleti kurmak için eski burjuva devlet aygıtını yıkıp parçalamak düşüncesi iyi kavranmamış, yanlış yorumlanıyor da, gözü kara yiğitlerin elde bomba ortaya atılması biçiminde uygulanıyorsa, emperyalizmin kanlı oyunlarına kapı aralayan kışkırtmaya, sonuçta da geniş yığınlarda ürkü yaratarak karşı devrimi beslemeye elverişli eylem biçimine dönüşebilir. Emekçi yanların desteğinden yoksun, kendi halkıyla bütünleşmemiş hiçbir devrimci atılımın küçük burjuva serüvenciliğinden öteye geçip başarıya ulaştığı görülmemiştir. Burjuva devlet aygıtını yıkıp proleter devletini kurmak, tüm dünyada uzun yıllar denenip çıkmazlığı kanıtlanmış, küçük burjuva kökenli anarşizmin anladığı anlamda yolda bireylerin silaha davranmalarıyla değil, bilimsel devrimci öğreti çizgisinden sapmayan gerçek devrimcilerin emekçi yığınlardan kopmadan yürütecekleri, örgütlü savaşımlarıyla varabilecekleri, iktidar aşamasında yapmaları gerekli, kimin de zorunlu yeğlemedir. İktidara ulaşmanın biçimini demokratik seçim yolu da içinde her ülkenin kendi tarihsel koşulları belirler. Çıkış biçimi özgün Fidel Castro halkınca bağrına bastırıldığı için başarmıştır. Başına ödül konarak aranırken dağda kendini yakalayınca adını söylememesi için uyarıp kurtulmasını sağlayan yüzbaşı, salt kendinin değil Küba halkının da isteğini yerine getirmişti. Aynı yolun simge kahramanı Che Guevara, halkını kazanamadığı Bolivya dağlarında emperyalist güçlere en aşağılık pazarlıkla satılmıştır. Yiğit bireyleri yanlarına alarak savaştıkları yığınlar değerlendirir. Emperyalizmin sinemasından politikasına kahpece ustalıkla sömürdüğü, sosyopolitik utkuları abartılmış bireysel kahramanlıklara bağlayan bu yaşamsal öğreti yanılgısının acılarını, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ne çok yaşadık, yaşıyoruz. Kimi genç kuşakların tehlikeli biçimde sarıldığı bu öğreti yanılgısının tarihsel kaynakları var bizde. Okullarımızda bütün tarih eğitimi bireylerin isteğine, buyruğuna bağlı öyküler üstüne kuruludur. Avrupa'yı Atilla titretmiş, İstanbul'u Fatih almış, Osmanlı'yı zirveye kanuni çıkarmış, zulmü Abdülhamit yapmış, ülkeyi Atatürk kurtarmıştır. Bütün toplum bu yüzeysel, basma kalıp inançlara koşullandırılmıştır. Bir 27 Mayıs sabahında uyanıp da gizlice el ele vermiş genç subaylarca kendini kurtarılmış bulan kafası yalın kat bir ülkede sosyalist devrimin hiç de böyle yapılamayacağını anlatmak kolay olamazdı. Yanlışa batık toplumumuzun tertemiz gençliğini, silah tekerlerinin uzantısı mafyalarla gizli polis örgütleri ne kanlı oyunlara düşürdü, düşürüyor. Biliyoruz, görüyoruz. Kapitalizmin son aşaması olarak emperyalizm üzerine Lenince yapılan irdeleme ile konulan tanının emperyalizmin yeni aşaması olan globalizm içinde geçerliliğini koruduğu bellidir. Emperyalistler arası çatışmalar kendilerini de kurtaramayacakları nükleer yok oluş korkusuyla açık bir 3. Dünya Savaşı'na dönüştürülemedi. Ama finans saltanatının çizdiği yolda tüm yeryüzünde tekerler arası sinsi, açık, mafyatik vuruşmalarla gene her yan her an kana bulanıyor. Cepheleri tüm yeryüzünü kaplayacak kadar oynak, adı edilmeyen bir 3. Dünya Savaşı içindeyiz. Metropollerdeki sınıf kavgasını uyuşturmayı bir ölçüde becerebilmiş emperyalist ülkelerin bugün de en çok korktukları şey, Asya'da, Afrika'da, Güney Amerika'da durmaksızın her gün bir biçimde patlak veren, halkların kendi yazgılarını belirleme ilkesine dayalı anti-emperyalist ulusal kurtuluş savaşlarıdır. Moskova'da Devrim Müzesi'nde asılı bir sözünde şöyle bir şey diyordu Lenin: "Uluslararası dünya devrimi, emperyalist ülkelerin tüm dünyadaki ulusal kurtuluş savaşlarıyla metropollerine kovulmalarından sonra gerçekleşebilecek gibi görünüyor. Çelişkili olsa da tarihin gerçeği bu. Beyaz Saray'ın ünlü teorisyeni Polonyalı Brzezinski, dünyamızı tehdit eden en büyük tehlike milliyetçilik duygularıdır sözünü boşuna söylemiyor demek. Yıkılıp giden hiçbir sınıfın diretmeden boynunu ipe uzattığını tarih yazmıyor. Tarihin en karanlık egemen sınıfı, kapitalist emperyalizm, benden sonra tufan kafasıyla insanlığı bir anda yok edebilecek nükleer silah gücüyle donanımlı bugün. Tüm devrimci atılımlara karşı ağırlığını en gözü kara biçimde koyuyor, aslında çelişkilerini bileyerek mezarını kazan bilimsel, teknolojik her türden gelişmeyi, yaşamını uzatmak için en incesinden kullanmayı beceriyor şimdilik. Dünya, dolar saltanatının başkenti Amerika'da, kompütür programları düzenler gibi dünyayı elinde tutma yolu olarak cinsellikten dinselliğe her türden en yüksek düzeyde saptırıcı öğretiler, kof ama çekici düşünce, sanat, edebiyat akımları üretiliyor bugün. tüm medya olanaklarıyla kozmopolit bir evrensellik içinde yeryüzüne sürülen bu ağılı kültüründe bayıltıcı etkisiyle sınıflar arası savaş uyutulmaya çalışılıyor. Kişiler, kurumlar satın alınıyor. Ulusal kurtuluş kavgası yürüten ülkelerdeki kimi sınıflar, katmanlarla çıkar bağları güçlendiriliyor. Bir terslik çıktı mı da ortalık hiç acımaksızın gizli, açık, kana bulanıyor. Bunun en somut, en acı örneklerini gene kendi ülkemizde görüyor, yaşıyoruz. Gerçek vatanseverler vatan haini sayılıp sırasında öldürülüyor. Ülkemizi yabancılara, Amerikalılara haraç mezat devredenler vatansever diye dolaşıyor bugün Türkiye'mizde. Emperyalizmin tüm dünyada uyguladığı yöntemdir bu. Dev ölçülerdeki üretim olanaklarıyla kişisel mülkiyetin temel çelişkisi var oldukça önlenemez işsizliğin, açlığın, uyuşturucunun, çeşitli hastalıkların, çevresel bitkinliklerin, yok oluşların, nükleer felaketin kıskacındaki korku egemen bir dünyada hiçbir yaşamsal sorunu çözememeye yazgılı kapitalist emperyalist düzen, globalizm aldatmacalarıyla, gözdağlarıyla, cinayetlerle insanlığı yok olmanın eşiğinde daha ne kadar tutabilir? Hele insanların her yanda göz göze yaşadığı, masal dünyasını andıran baş döndürücü iletişim çağında. Sosyalist Sovyetler Birliği'nin yıkılması her şeyin bitmesi değildir. Soluklanmak için bir ara vermedir belki de. Yitirdiklerinin bilincine varmaya başlayan emekçi yığınlarının aymalarıyla daha görkemli bir yapıyı, en demokratik biçimde daha temelli kurma dönemine geçmeleri tarihsel akışın en doğal yoludur. Sosyalizmin yıkıldığı sanılan her ülkede açık seçik belirtileri de var bunun. Her şey bir yana, 1,5 milyarlık Çin'de tarihin çok önemli bir denemesi yapılıyor bugün. Komünist Partisi iktidardadır. Kapitalist dünyadan gelen yatırımcılara denetimi altında açık tutuyor ülkeyi. Bolşevik devriminden sonra Lenin de çağrı çıkarmıştı Batı kapitalizmine. Gelmedilerdi. Tek yatırımcı, bir devrimci işçinin çocuğu, kızıl milyoner denilen Amerikalı Lenin'in kişisel dostu Hammer olmuştu. Kurşun kalem fabrikası kurmakla başlamıştı yatırımlarına Sovyetler Birliği'nde. Emperyalist dünya daha mı uygarlaştı artık? Sosyalizme daha mı sevecen bakıyor? Kuşkusuz ki öyle değil. Emperyalist dünya öylesine bunalmış durumda ki 1,5 milyarlık bir pazarı ideolojik kaygılarla yitirmek lüksüne katlanamaz bugün. Bu bunalım yarın daha da artacaktır. Kapitalist kendisinin asılacağı ipi satan adamdır sözü boşuna söylenmemiş. Gönüllü gönülsüz satmak zorundadır o ipi. Bütün bu olgular içten içe birikimlerle emekçilerin özgür dünyası için gerçek demokratik sıçramalara doğru giden uzun aşamalı bir dünya devrimi sürecinde yaşadığımızın belirtileri değilse nedir? İnsanlığın sonu mu geldi? Kitabın sonu. 9 Ekim 2001, sayfa 134.